ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda ne var? Çok keyifliyim ve de heyecanlıyım çünkü size bugün hiç aklınıza gelmeyecek bir bina ile ilgili bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Fatma Yürekli'nin, Profesör Fatma Yürekli'nin çalışmasını buldum. Ve de şehrin ne kadar zaman içerisinde büyük kayıplara uğradığını gösteren yapılardan bir tanesi. Üstüne üstlük de şöyle, biz şimdi konuşacağız. Fotoğrafını paylaşmıştım geçen hafta, şimdi yine tekrar paylaşacağım, başka türlü daha yakından çekilmiş bir fotoğraf. Yerini de söyleyince çok şaşıracaksınız. Nispeten aslında biraz da sanki geçici olsun diye inşa edilmiş bir bina olmakla beraber şehirde gerçekten çok kayıplarımız var ve bunu böyle görmek insana tuhaf duygular veriyor. Biz böyle devam edeceğim. Olmayan binaları, artık günümüzde olmayan fakat İstanbul'da çok etki bırakmış binaları önümüzdeki hafta birazcık daha konuşmaya devam etmeye niyetim var. Barbaros Bulvarı'ndan yukarıya çıkarken Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sağ tarafta kaldığını düşünün. Saraya giden yol, Saray Caddesi orası, sonra da sol tarafta da yine bir yol var, tam Saray Caddesi, sol tarafta da Yıldız Sokak, aklımda yanlış kalmadıysa orası cadde değil sokak herhalde, ikisi evet Yıldız Caddesi, Saray Caddesi Barbaros Bulvarı'nı kesiyor ve Yıldız Caddesi olarak yol devam ediyor. Ve de Anadolu Lisesi var birazcık daha yukarıda. Biz bu Anadolu Lisesi'ne gelmeden önce Barbaros Bulvarı'nın Yıldız Caddesi tarafındaki alan üzerine kurulmuş ve bugün artık yerinde olmayan binayı konuşacağız. Şimdi burası bağışların toplanıp sergi yapılması için inşa edilmiş bir bina. Bugün artık yok. Burada bina, işte bildiğiniz bilmem kaç katlı apartmanlar, iş blokları falan var buralarda. Fakat zamanında yardımla elde edilen gelirlerin ve bağışlanan işte objelerin, şimdi göreceksiniz neler var, sergilenmesi için bir bina burada inşa ediyorlar. Ve bu bina artık günümüzde yok. Ve hakkında çok az şey bilinen bir bina. Şimdi ne oluyor? Ben de heyecanlandığım için böyle sesim titriyor. 19. yüzyılda savaşlar var biliyorsunuz ve o savaşların sebep olduğu kayıplarla baş etmek de o kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla da bağış toplanıyor. Çeşitli zamanlarda çeşitli bağışlar toplanıyor. Ondan sonra da mesela 1896'da askeri ihtiyaçlara sarf edilmek üzere yardım toplanılması için Tesisat-ı Askeriye İhane Komisyonu işte kurulmuş. Onun yönetimi Adliye Nazırı Abdurrahman Paşa ve Vahit Bey'in demem gerekir uhdelerindeymiş. Şimdi İstanbul'da bir merkezi var ve ondan sonra da o komisyonun şubeleri var. Ülkede çeşitli bölgelerde çalışıyorlar. İhane toplanıyor. Yani ihane, o bağış toplanıyor. O bağışlar ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılacak. Çünkü devletin gücü yetmiyor bütün sorunları halletmeye. İşte nedir? Halktan para topluyorlar. Mesela Temmuz 1897'de tesisatı askeriye ihanesi hasılatından 100 bin lira Teselya ve Yanya ordularına gönderilmiş. Önceleri asker, dul ve yetimlerine az bir miktarda maaş verilirken ondan sonra bir tekaüt sandığı oluşturulmuş. Maaşlar geçinilecek şekilde arttırılmış falan, yani böyle bir takım çalışmalar var. Şimdi bu sıralarda bu yaşanan savaşlar bitmek bilmiyor. Sultan II. Abdülhamit'in himayesinde evladı Şüheda ve Maluluni Guzat-ı Asakir-i Şahane, nefesim tükendi, adıyla bir yardım kampanyası başlatıyorlar ve basılmış bir takım işte paralar falan var. İnternette bu evladı Şüheda ve Maluluni Guzat-ı Asakir-i Şahane adını taratsanız karşınıza çıkacak olan şey bu. Şimdi yardım kampanyası yapıyorlar fakat bir seferberliğe dönüşüyor bu adeta. Ve de saray mensupları, bakanlar, bürokratlar, memurlar, tüccar, esnaf olmak üzere her kesimden yerli, yabancı kimseler katılıyor bu seferberliğe. Ve sergi düzenleyecekler. O serginin gerektiği gibi yapılabilmesi için Louis Sabuncu bir işte rapor hazırlamış. O raporda Londra'da gördüğü sergileri anlatıyor. 1871'de Paris sergisini görmüş, 72'de New York, 89'da Boston sergisini, 1883 Kalküta'da açılan sergilere dair izlenimlerini anlatıyor. İhane sergisinde müzika ve büfe bulundurulmasını teklif ediyor başka önerileriyle birlikte. İşte sergiyi şöyle yapalım, böyle yapalım, bilmem ne yapalım falan diye. Çünkü işte efendim nedir, Paris'tekinde böyleydi, New York'takinde şöyleydi, Boston'dakinde daha da böyleydi falan diye bunları rapor edip ondan sonra da ilgi çekmesi için biz ne yapmalıyız derken bir takım öneriler var. Mızıka ve büfe bulundurulması teklifi de buradan çıkıyor. Yerli mallardan sergiye eşya getiriliyor. Satış hesabından bir kısmı sergi hesabına alınırsa gelirin artacağını ve yerli malın tanınıp sürülmesine hizmet edeceğini söylüyor. Ve de bunu yurt dışında da duyurmalıyız diyor. Çünkü o eski eserlere meraklı insanların ilgisi sergiye çekilecek, görmeye gelecekler. Merakı arttırmak için de hazinede saklanan eşyaların bir kısmının teşhir edilmek üzere sergi salonuna getirilmesinin yararlı olacağını yine rapor ediyor. Ondan sonra da tabii hangi sergi salonu? Var olan bir yeri kullanmıyorlar. Belki de uygun bir yerde işte bulamıyorlar. Ve Yıldız Sarayı civarında halkın gezinti yaptığı bahçede birinin geliri şehit aileleri ve gazilere, diğerinin de tesisat-ı askeriyeye ayrılmak üzere belirli bir süre işte devam etmesi planlanan iki şubeli bir sergi ve pazar yeri inşasına karar veriyorlar. Yıldız Sarayı'nın karşısında Talimhane Meydanı var. O zamanlarda henüz Barbaros Bulvarı falan yok arkadaşlar. Ve bu dönemlere ait fotoğraf da çok az. Ben de zaten çok ender bulduğum fotoğraflardan bir tanesini kurcalarken bu binayla ilgili o bilgilere ulaştım. Hakikaten de hazine bulmuş gibi oluyorsunuz. Şimdi o Yıldız Sarayı'ndan çıkıyorsunuz, işte cami var falan ya, Barbaros Bulvarı'na çıkıyorsunuz. İşte karşı taraf, oraları hep talimhane. Ve Hamidiye Camii yakınındaki Saat Kulesi'nin karşısında İhane Sergisi binasının yapımına başlanıyor. Böyle iki taraftan kulesi, ortada bir pediment, üçgen alınlığı olan bir bina bu o zamanki haliyle. Bodrum katı, üst kattan oluşan bir bina. Geniş bir merdivenden çıkılıyor buraya ve dış merdivenlerden çıktıktan sonra serginin ana kapısından geçilerek büyük bir sofaya giriyorsunuz. Burası da böyle uzun bir bina, çünkü zaten sergi için inşa edilmiş ya. Öyle hani oldukça da büyük bir bina. İhane sergisi binasının tamamlanmasıyla depolardaki eşyaları buraya getiriyorlar. Salonlara son derece düzenli, gösterişli bir şekilde yerleştiriyorlar ve açılış töreni yapacaklar. Ondan sonra da komisyon, başka gerekli olan ne düzenleme ve serginin sürdürülmesi için gerekli ne varsa bunları sağlayacak. Gazetelere veriyorlar. 26 Mart 1898 tarihli Sabah gazetesi haber yapıyor. Padişahın himayesi altında oluşturulan işte sergi 25 Mart Cuma gününe tesadüf eden resmi açılışının parlak ve şaşalı bir merasimle yapıldığını söylüyor. Ve de sergiden övgüyle söz ediyorlar. Sultan Abdülhamit Hamidiye Camisi'nde Cuma namazını eda ediyor. Ondan sonra da İhane sergisinin açılış merasimi için saltanat arabasıyla ve de mahiyetinde Şehzade Burhanettin Efendi, Mabeyn Müşiri Gazi Osman Paşa, Şehzade Abdülkadir ve Ahmet Efendiler bulunduğu halde sergi binasına hareket ediyor. Sergiye vardığı zaman da bütün devlet erkanı, hükümet üyeleri, vükela heyeti ve Mabeyn ekabir ve memurları, sefirler, maslahat güzarlar, sergi komisyonu heyeti üyeleriyle selamlık resmine memur, askeri ümera, müteberran sergi alanında hazır. Padişahın sergi için bir açılış nutku var. Onu da Sadrazam Halil Paşa okuyor. Yunan'la savaşta devlet ve memleketimizin şanı için canlarını feda eden şehitlerin ailelerine ve mağlul askerlerin maaşlarına zam yapıldığı gibi ayrıca maaşetçe bir kat daha refah içinde olmalarını temin için İhane sergisinin düzenlendiğini söylüyor. Ondan sonra da neler oluyor? Bir müzik arası ve devam edeceğiz. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Yıldız Barbaros Bulvarı'nda günümüzde artık yerinde yerler esen ve başka binaların bulunduğu nispeten görkemli iki kulesi olan, uzunlamasına yokuş boyunca devam eden, tabii biraz tepede kalıyor, yani sergisi binasını konuşuyorduk. Açılışta savaş sonrası insanların, yani özellikle asker eşlerinin, malullerin refah seviyesinde artış sağlasınlar diye böyle bir yardım kampanyasına girişildiğini padişah söylüyor. Ve de Anadolu'daki kıtlık, İstanbul'da meydana gelen deprem, büyük yangınlarla sellerden zarar görenler, yardıma muhtaç kalanlar hakkında gösterilmiş olan insani tavrı son derece takdir ediyor. Çünkü halk her zaman böyle yardımcı. Sergi münasebetiyle de Almanya İmparatoru, Avusturya İmparatoru, İran Şahı, Fransa Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. Böyle bir açılış konuşması yapıyor. O açılış konuşmasını da Sadrazam okudu demiştim. Müzikayı Hümayun selam havasını terennüm eyliyor. Oradan da hazır bulunanlar "Padişahım çok yaşa" sözleriyle sergi için ayrılmış binaya, İşte Osmanlı zafer sancağı çekilerek resmi açılış ilan ediliyor. Uğur saydıkları için kurbanlar kesmişler. Padişah serginin her tarafını ziyaret ediyor. Bütün nadir ve nefis eşyayı müşahede ve takdir ettikten sonra sergide satış muamelelerinin başlamasını emrediyor. Çünkü oradan, o satışlardan elde edilecek gelirleri yardım amaçlı kullanacaklar. Binanın önünde de işte günümüzde Barbaros Bulvarı'nın olduğu yerde bir de geçit töreni yapılıyor. Çok şahane bir tören olmuş o. Aynı yardımlar çok artıyor. Kısa zamanda kıymetli eserler, eşyalarla doluyor depolar. Bunun üzerine işte 2. Abdülhamit serginin idaresini seçkin kimseler yapsınlar demiştir ve ondan sonra da o hizmete gayet istekli olan Selim Merhame Paşa o sorumluluğu üstlenmiş. Sonda ne olduğunu tahmin eder misiniz? Sona gelince onu da söyleyeyim. Tahmin edersiniz gerçi böyle büyük bir işin başına geçen adam ne yaparsa o da onu yapmış. Şimdi bazı ülkelerde de o ihane sergisinin içeriği tam anlaşılamamış. Onun için eserlerin sırf o sergide teşhir edilmesini isteyenlerden işte başvuranlar olmuş. Yani satış için değil de sanki orası bir sergi alanı sadece hani gibi düşünüp bu başvuruları tabii reddediyorlar. Sergiye teşhir için eser veya eşya kabul edilmediği, hayırseverlerin hediye olarak verdiği sanat eserleri ya da eşyaların kabul edildiği belirtiliyor. Yine yani sergisine yardım olarak kendi kütüphanesini, kitap ve risalesini bağışlayanlar varmış. Dolayısıyla bunlar çok değerli şeyler. Kıymetini takdir etmek için uzmanlardan 3 kişilik bir heyet oluşturulmuş. Ayrıca padişahın iradesiyle sergi binası bahçesinde jimnastik, idman, kılıç, kalkan talimlerini icra etmek üzere Mektebi Fununi Harbiye ve Bahriye ile Mühendishane-i Berri Hümayun Mektebi'nin subayları ve öğrencileri görevlendirilmişler. Bütün masrafları tutuyorlar. Bina içinde yapılan masraflar var ya, mesela sergi binası dairelerine konulan kanepe, koltuk, sandalye gibi eşyaları ki 5.223 kuruş tutmuş bunlar, hazineden yapılıyor ödemesi. Ve de sergi mekanının gezilmesi pazar ve salı günleri erkeklere tahsis edilmiş. Perşembe günleri de kadınlara tahsis edilmiş. Şimdi çok gösterişli geçiyor bu sergi. Padişahın kendisinin verdiği birçok şey var. Hanedan üyeleri, devlet erkanı, yabancı devlet adamları ve de halk tarafından hediye edilen kıymetli eşyalar teşhire sunulmuş. Serginin asıl büyük kısmı böyle bir baştan öbür başa uzanan bir büyük bir salon. Salonun ortasında cam mekanlı bir sofa var. Sağında bir salon. Padişahın gönderdiği hediyelere ayrılmış burası. Vazolar, saksılar, sofra takımları var. Padişahın kendi yaptığı masa, yazıhane, sandalye, sigara sehpası ve diğer marangoz eşyaları da var. Biliyorsunuz Osmanlı padişahları böyle şeyleri seviyorlar. Bir kere çok maharetliler, yetenekliler ve marangozluk yapıyor birçoğu. Marangozluk yapmıyorsa efendim tablolar yapıyorlar falan. Birçok becerileri var. Diğer salondaysa Hereke fabrikasının kumaşları, kıymetli halıları, çini fabrikasından çini ve porselenler yerleştirilmiş. Yine duvarlarda cam mekanlar var. O sefirlerin, yabancı ileri gelenlerin ve sanayi mektebinden gönderilen eşyalar yerleştirilmiş. 20 bölüme ayırmışlar sergiyi ve binasını da. Buralarda çok kıymetli sanat eserleri, kıymetli seccadeler, halılar, kanaviçeler, çok nadide kumaşlar koyuyorlar. Gazetelerde sergi binasının bölümlerinin gözleri kamaştıran, insanı hayran bırakan eşyalarla dolduğu, hepsinin de sanatkârane ve nefis bir şekilde düzenlendiğinden söz ediliyor. Oldukça latif ve gönüle hoş gelen yüce bir mekan olarak tarif edilen bir yer bu bina. En dikkat çeken bölümlerinden biri de resim ve hat levhalarının bulunduğu kısımlarmış. O devrin meşhur ressamlarının tablolarıyla eski hattatların eserleri yine burada teşhir ediliyor. Ressam Zonaro'yu bilirsiniz, Zekai Paşa ve başka birçok sanatçının tablolarını burada sergilememişler. Mesela yine Sabah gazetesinin 29 Ağustos 1897 tarihli sayısında diyor ki asil bir millet tarafından düzenlenen ihane sergisi. Serginin yapılacağı yerin düşünülmesi ve anlatılması zor olup bina paha biçilmez eşyalarla sanatkârhane bir şekilde tertip ve tanzim edilmiştir. Sergideki bütün eşyalar ve halılar gezenlerin dikkatli bir gözü büyük bir hayal alemine götürecek seviyededir. Sergi geniş ve büyük bir salonda kurulmuş olup salon bir ucundan diğer ucuna kadar her çeşit, daha ziyade doğuda üretilenler olmak üzere kıymetli eşya ile donatılmıştır. Boydan boya camekanlarda padişah tarafından verilen nefis müzeyyen hediyeler, kıymetli giysiler falan diye böyle devam ediyor az önce söylediklerim. Şimdi o serginin önüne de saray bahçıvanları nadide çiçeklerden oluşan tahtlar yapmışlar. Ziyaretçilerin serbestçe dolaşabilecekleri bir mekan olarak burası düzenlenmiş. Günün belirli saatlerinde de mabeyn mızıkasıyla bahriye topçu bandoları çalıyor. Etrafa zafer neşesi yayılıyormuş. Sergi kapandıktan sonra peki ne oluyor ki, biraz aradan vakit geçecek? Onu da şimdiden söyleyeyim. Binayı tamamen yıkmıyorlar. Değişik amaçlarla kullanmışlar. Yıldız'da bir bomba patlama olayı vardı. Bomba sanıklarıyla ilgili soruşturma yapan olağanüstü heyet toplantılarını bu binada yapmış. Sonra 1908'de bir müddet kumandanlık dairesi olarak kullanılıyor. Gördüğünüz gibi en az bir 20 sene duruyor bina. İkinci fırka kumandanlığı dairesinin teşkil eden erkanı harbiyesi ve kalem odalarını içine alacak genişliği taşımadığı için hazine-i hassaya ait olan o sergi binası kumandanlık dairesi olarak kullanılmak üzere fırkanın komutan ve subaylarına tahsisi gerçekleştirilmiştir diyor 2 Aralık 1908'de. Ve ne zaman peki sergi için, daha doğrusu sergi bittikten sonra ne zaman boşaltıyorlar binayı? 1900 yılı başlarında. Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra, neyse işte ne o çalışmalar diyeceksiniz. Şimdi bir de başka sergiler de yapılıyor. Gene herhalde buraya da getiriliyor. Yani Kadıköy'de yapılmış sergiler var. Anadolu'da başka yerlerde yapılmış sergiler var. Oralardan da toplanan şeyler. Bu sergi halk arasında Şefkat Sergisi adıyla da anılıyormuş. Ve de çeşitli defalar haber yapılıyor gazetelerde. O gazetelerin haberleri de özel sayı yayınlamış mesela. Servet-i Fünun gazetesi destek veriyor kampanyaya. Gazetenin sahibi ve yazarlarından Ahmet İhsan Bey'in öncülüğünde Nüshai Mümtaze adıyla özel bir sayı hazırlanıyor. 698 nüsa elden satılarak geliri İhane Komisyonu'na teslim edilmiş. Özellikle şiir ve hikayelerde Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit, Sami Paşazade Sezai, Uşakzade Halit Ziya, Ahmet Hikmet, Cenap Şahabettin gibi isimler yazı ve şiirler yazmışlar ve yayınlamışlar. Herkes elinden geleni yapmış. Mesela ne diyor İbrahim Paşa, kadife üzerine sırma işlemeli mükemmel eğer takımı bağışlıyor. Trabzonlu Nemlizade biraderler Büyükebat'ta zümrütle süslü eski yapım murassa kılıç. Serasker Rıza Paşa Osmanlı sanat ürünlerinden gümüşle işlenerek süslenmiş. İstanbul'un bazı manzaralarının tasvir edildiği porselen çay takımı filan. Böyle bir liste var yani, kim ne hediye etmiş, daha doğrusu bağışlamış. Ondan sonra da piyango düzenliyorlar. İkramiye çekiliş yapıyorlar. Çabuk olayım artık. Ne oluyor biliyor musunuz? Bütün bunlardan ciddi rakamlar topluyorlar. Fakat bu rakam, toplanan paraları harcamakta, ihtiyaç sahiplerine dağıtmakta çok zorlanıyorlar. İhtiyaç sahiplerini tespit etmekte bile çok zorlanmışlar ve ondan sonra da soruşturma falan açılıyor. Yani o yardımların dağıtımı büyük bir meseleye dönüşüyor. Farklı çözüm arayışları ortaya atmışlar, sergi hasılasını şehit aileleri ve gazileri nasıl dağıtacaklar falan diye, ama bunda net bir sonuç elde edememişler. En sonunda da yolsuzluk soruşturması açıyorlar ve de Selim Merhame Paşa ailesini topladığı gibi yurt dışına kaçmış. Başa getirilmişti ya bu işle uğraşsın diye. Efendim, bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.